haftanın vaazı, ruhsal gözlerinize dikkat edin. Luka bölüm 14, ayet 33'ten 36'a. Evet, Allah'ın sözüne hoş geldiniz. Bugün bakmak istiyorum Luka İncil'ine, İsa Mesih'in çok önemli bir sözüne. Çok zengin ama fodol, kendini beğenen bir kadın varmış. London'un en eski ve en soylu hanelerinden biriydi. Ve çok havalı yaşardı ama gözleri zayıftı. Temiz görmezdi. Aslında lazımdı gözlük taksın ama fodoluktan takmadı. İstemedi taksın yani. Günün birinde bu kadın bir galeriye, yani bir resim müzesine gitti. Ondan sonra içinde dolaşıp resimleri tek tek baktı. En sonunda bir tanesinin önünde uzun uzun durdu, baktı. Baktıkça baktı, yaklaştı, uzaklaştı, şaşıp yeniden baktı, sağa döndü, sola döndü. Her taraftan resmini inceledi ve en sonunda dayanamayıp müzenin direktörünü çağırdı. Adam dedi ki, beyefendi merak ettim. Hayatta o kadar çirkin bir portret görmedim, bu portretli. Hangi akıllan o kadar çirkin bir şeyi müzenize koymaya karar verdiniz? Direkt ona baktı ve cevap verdi. Hanımefendi, bu bir aynadır. Evet, gözlerimiz çok değerli değil mi? Çok kıymetli bir organdır. O da bir zarar varsa bütün hayatımızı etkiliyor. Hayatımızın düzgün gitmesine büyük ölçüde bizim gözlerimize bağlı değil mi? Mesela bugün de herkesin borcu var. Diyelim sen de çaresiz kaldın. Bankalar her gün sıkıştırıyorlar seni öde diye. En sonunda bir doktor gelip sana teklif ediyor. Bak, bana bir hasta için bir çift göz lazım. Sana 400 bin euro vereceğim eğer iki gözünü bana satarsan. Ne yapacağım? Sanıyorum borcun ne kadar büyük olursa olsun gözlerini satmayacağım. Değil mi? Diyeceksin tamam bankadan gelsinler arabamı, mebellerimi, evimi alsınlar ama gözlerimi nasıl satacağım? Kör olacağım bu gencecik yaşta. Değil mi? Kimseye razı değilim. İsa Mesih de bugün bize bu konuda ders veriyor. Tam bu meselede. Lazım gözlerimize dikkat edelim. Okuyorum Luka İncil'inden 11. bölüm. Tekstimiz bu olacak. Bölüm 11, 33'ten 36'ya kadar. Şöyle diyor. Hiç kimse lamba yakıp onu saklı bir yere koymaz. Ne de bir kabın altına koyar. Ama onu bir kandilin üstüne koyar. Eve girenler ışığı görsün. Sizin bedeninizin lambası da gözünüzdür. Gözünüz temiz oldu mu, bütün bedeniniz aydınlık olacak. Ama gözünüz kötü oldu mu, bütün bedeniniz karanlık olacak. Madem öyle, dikkat et. Senin içindeki aydınlık olmasın karanlık. Eğer bedenin hepsi aydınlık ise, içinde hiçbir karanlık yoksa, o vakit büsbütün şafak olacak. Sanki bir lamba seni şafağı ile aydınlatırmış gibi olacak. Evet, İsa Mesih'in sözü burada iki türlü. Konuşu iki tür ışık, iki tür aydınlıktan için. İçerideki aydınlık ve dışarıdaki aydınlık. Bunlara şimdi ikisine sırayla tek tek bakacağız. Önce bakalım ne olmuştu da İsa bu lafı söylüyor. Yani her bir ayet okuduğumuz zaman lazım kontekste bakın. Demek önceki ve sonraki ayetleri önce bakalım, okuyalım onları da doğru anlayalım. İsa burada dilsiz bir adamın içindeki kötü ruhları çıkardı. Büyük bir mucize işledi. Ve sonra dediler ama sen şeytanı şeytanla uğrattırıyorsun. Kabul etmediler bu mucizeyi. Başkaları istediler İsa onlara gökten bir mucize göstersin. Demek ki İsa bu kadar açık ispatlar, delil diyoruz onlara gösterdi. Ama gene de iman etmediler, hatta karşı gittiler. Zaten bugüne kadar öyledir, aynı değil mi? Bazıları diyor, istiyorum iman edeyim ama edemiyorum. Öyle laf yapıyorlar. Bu gösteriyor, değil yeterince delil, yeterince ispat yok. Ama iman etmek istemiyorsun. İman ettikten sonra çünkü hayatın kökten değişecek. Eskisi gibi devam edemeyeceksin. İsa'yı kabul edeceğin Rab gibi. O da eski serbestliğin sonu demektir. İşte tam ondan korkuyorsun. Onun için insanlar kabul edemiyorlar İsa'yı. Yeryüzünde yok başka bir iman. Başka bir inanç, başka bir din. Ne de Allah sana kesin ispatlar verir. Bulamayacağım. Hep bir kişi kalkıyor ve diyor ki ben Allah'tanım. Ama nasıl anlayacaksın o Allah'tan gerçek mi yoksa değil mi? Bir Buda vardı. Hindistan'da yaşadı. Buda demek aslında aydınlanmış bir kişi. Bu sözün anlamı bu. Aydınlanmış bir kişi. Tam bizim konumuza geliyor. Yani Allah'ın aydınlığı ondaymış ama nereden bileceksin gerçekten onda Allah'ın aydınlığı var mı yok mu? O Buda İsa'dan 500 sene önce yaşadı. Yani aşağı yukarı Daniel'in zamanında, Hezekiel'in zamanında. Ama onun zamanından kalma hiçbir yazı, hiçbir kitap yok. Onun ölümünden yüzlerce sene sonra Budistler bir sürü hikayeler uydurdular. Böyle ağızdan çıkardılar ama asıl yazılı bir şey yok. Ama İsa'ya bakarsak onun zamanından kalma göz şahitlerinin sözleri var. 1. Yuhanna 1.1'de okuyoruz. En baştan beri var idi. Biz onu işittik. Kendi gözlerimizden onu gördük. Ona baktık ve ellerimizden onu elledik. Büyük bir fark. Bir ispat var orada. Niçin İsa'ya iman edersin? Muhammed'e bakalım. Muhammed dedi ki ben peygamberim. Ama hiçbir ispat vermedi. Sadece bir laf olarak kabul et beni. Zorlan. Ama nerede ispat? Neden emin olabilirsin Muhammed peygamber mi değil mi? Kendi halkı, Kureyş halkı ondan bir mucize istedi. Dediler hadi madem peygambersin göster bize mucize. Muhammed dedi ki, Muhammed'in cevabı neydi? Gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Kur'an 10. sure ayet 20. Bekleyin, doğrusu ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Yani bilmiyorum Allah bana bir mucize gönderecek mi, göndermeyecek mi? Bende yok mucize. Açıkça diyor ki bana mucize verilmedi. Madem öyle nasıl iman edeceğiz onun peygamber olduğuna? Bunu biraz bir kontrast gibi, Buda ve Muhammed bir kontrast gibi anlattırıyorum. İsa'yı bunu karşılaştıralım. İsa hayat boyunca yüzlerce mucize işledi. Ve onlar da İncil'de yazılıdır. Yani onun şahitleri onu olduğu gibi kitaba yazdılar. Ve böylelikle emin olabiliriz İsa'nın haberi, İsa'nın kendisi doğrudur, aydınlıktır. Bugüne kadar iki tane ispat var. Her bir imanlı lazım bunu bilsin. Sana sorun var mı? Niçin buna inanıyorsun? İki şey diyebilirsin. Birincisi, eski antlaşmadaki peygamberlikler. Yüzlerce sene önce Allah İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Ve yok yeryüzünde başka bir kişi o peygamberlik sözlerini yerine getirebilsin. Bu çok büyük bir ispat. Allah yüzlerce sene önce dedi ki böyle böyle olacak. Bir Betlehem'de doğacak. Bir Bakire'de doğacak vesaire sonuna kadar. Kim böyle peygamberlikleri yerine getirir? İkincisi İsa'nın mezardan dirilmesi. Burada elle tutulan bir ispat var. Kendi öğrencileri buna iman etmediler önce. İstemediler bunu, böyle düşünse bunu kabul etsinler. Ama İsa gerçekten dirildi. Gördük, elledik, hatta beraber yemek yedik diyor. Yok bana göründü, yok bana kitap verildi. Ortada bir ispat var. Yani bunu uzun uzun anlatırdım artık. Ayetlerimizin durumunu açıklamak için. İsa kişileri o kadar ipucu verdi, o kadar fazla kesin ispatlar verdi ve ne yaptılar? Aa, sen bunları şeytanın gücünden yapıyorsun. Aa, bunlar aşağıdan gelen mucize. Biz yukarıdan bir şey istiyoruz, Musa gibi. Buna karşı İsa artık diyor ki, durun, şimdi ben sizi göstereceğim, neden iman edemiyorsunuz? Ve aynı zamanda bana iman edenler de dikkat etsinler, aynı duruma düşmesinler. Okuduğumuz ayetler bu temada söylendi. Neçi ki diyor? Gözlük meselesi. Aydınlık meselesi. Evet, en birinci anlayalım ki hiç kimse lamba yakıp onu saklı bir yere koymaz. Ne de bir kabın altına koyar. Ama onu da bir kandilin üstüne koyar. Eve girenler görsün. İsa bu dünyanın ışığıdır. Bu dünyanın aydınlığıdır. İsa bu sözleri konuşurken burada kendi kendini gösteriyor. Ben bu aydınlıkım. Ben saklanmayacağım. Ben açıkça her şeyi yapacağım. Herkes beni görsün diye. Ve gördükten sonra herkes o aydınlık hakkında bir karar versin. Onu kabul edecek mi yoksa boş mu vereceğim? Ama birçok kişi onu kabul etti. Yazıyor Yuhanna 7.31. Ama kalabalıktan çok kişi ona iman etti. Dediler acaba Mesih geldi mi? Bu adamdan daha mı fazla mucizeler yapacak? Demek anladılar ki yeterince ispat var. Yeterince delil var. Bu problem değil. Mesele başka. Neden kabul etmiyorlar? Ama bu birinci ışıktan başka diğer İsa Mesih Başka bir lambda var. İnsanın gözü diyor, onun aydınlığıdır, onun şafağıdır. Dışarıdaki aydınlık yeterli değil. O aydınlık lazım insanın hayatına girsin. Ancak o zaman onun faydası var. Öyle değil mi? Dışarıda aydınlık varsa bu yeterli değil. Bu lazım insanın içinde dağılsın. İsa Mesih zaten Yahudileri bu biçimde suçladı. Yuhanna 5.35'te diyor ki, Yahya yanan, ışılayan bir lambaydı. Siz de razıydınız, kısa bir vakit için onun aydınlığında sevinesiniz. Evet, ne diyor? Aydınlıkta seviniyorsunuz ama bu aydınlık içinizi dağılmadı. Yahya ne konuştu? Sizi çok hoş geldi, kulağınıza hoş geldi ama aslında bunu kabul etmediniz. Yahya ne dedi? Tövbe edin, çünkü Allah'ın krallığı yakınladı. Herkes zaten onu istedi. Allah'ın krallığı, hurra, Allah'ın krallığı geldi. En sonunda bu Romalılardan kurtulacağız. Haydi tövbe edelim de artık yeniden kendimiz, kendi devletimiz olsun. Böyle bir duyguda ettiler. Onun için sözde tövbe ettiler. Hani Allah'ın krallığı gelsin de kendi devleti olsun diye. Anlamadılar. O aydınlık tam olarak onların hayatlarına, yüreklerine derin derin dalmadı. Tövbe edin dedi Yahya. Ne demek bu? Ne demek bu tövbe edin? Bir lafta Yahya diyor ki, sensin problem. Değil senin parasızlığın. Değil senin hastalığın. Değil senin işsizliğin. Değil senin anan baban mahallen pasaportun. Hayır. Problem sensin. Tövbe et. Ama anlamadım. Bu aydınlık içeri dalmadı. Hayır arkadaş. Allah'ın krallığı bugün de aynı biçimde. Ancak o zaman sana geliyor. Ne vakit sen çok derin olarak anlıyorsun ki şimdiye kadar kendi kendimi yalantırdım. Ama şimdi anlıyorum, problem benim. Bir insan bu derece geldi mi, o zaman İsa Mesih'in aydınlığı sana geliyor. Başka türlü boşuna toplantıya gidiyorsun, boşuna İncil okuyorsun, boşuna ilahi söylüyorsun, hatta boşuna dua ediyorsun. Bu aydınlık lazım dağılsın her bir kişinin içinde. Pavlus'un Romalılar 7. bölümde dediği gibi, içimde günah oturuyor. Kim bunu anladı? Binde bir kişi çıksın, bunu anlasın. Herkes diyor ki bir parça, yaptım ağzı, azıcık günah, bazı greşkalarım oldu, yok kimse bunu demez. Ama kim razıdır desin ki, benim içimde günah oturuyor. Evet, bu tövbe. Ancak böyle, İsa Mesih'in aydınlığı içimize dalıyor. Keşke bugün Bulgaristan'daki topluluklarımız bu hakikati anlamaya başlasalar. Keşke bugün ona göre vaaz edilse, keşke kişiler bu anlayışa gelsin. İsa bize anlattırıyor asıl problemlerde. Değil ki ışık olmaz, ışık bol ama dalamıyor insanların içinde. Bir daha okuyorum. Ayet 30'da. Sizin bedeninizin lambası da gözünüzdür. Gözünüz temiz oldu mu? Bütün bedeniniz aydınlık olacak. Ama gözünüz kötü oldu mu? Bütün bedeniniz karanlık olacak. Madem öyle dikkat et. Senin içindeki aydınlık olmasın karanlık. Düşün bir kere. Gökte düşmanın uçaklarını bulmak için daha 2. Dünya Savaşı'nda kocaman farlar var. Böyle 1,5-2 metre geniş farlar. Onu göke vururdu. Onun bir tanesinin o kadar hızlı bir ışığı var. Hani fizikalar bunu ölçüyorlar. 1 gigalumen böyle bir ölçü var. Ne demek bu? Bu demek 1 milyar mum ışığı kadar. Bir tek fener. O kadar hızlı. 1 milyar mumun ışığı ondan çıkıyor. Evet. Şimdi al bir kişi, onu öyle bir farın önüne dik. Ve hemen bir şey görmeyecek. Çünkü adam kördür. Tamam. Dil aydınlık yok. 1 milyar mum adamın önünde parlıyor. Ama o aydınlık adamın içine dalamıyor. Çünkü kördür. İşte ruhsal dünyada aynı mesele. İnsan aydınlığı onun öğretişi birçok kişinin hayatına dalamıyor. Çünkü gözleri kapalı, kör. Ferisiler öyleydi. İsa Allah evinin içinde kör bir kişinin gözlerini açtı. Ama onlar bu aydınlığı kabul etmek istemediler. Adam ferisileri konuşurken hani kimin gözleri açıldı. Şöyle diyor, hiç öyle bir şey duyulmadı. Birisinin anadan doğmak kör olan bir kişinin gözleri açsın. Yuhanna 9:32. Ferisiler buna gücendiler. Hayır, kabul etmek istemediler İsa'yı. Ve İsa'nın yanında Ferisilerin kimi kişiler bunu işitince dediler, yoksa biz de mi körüz? Ve İsa diyor ki, evet, siz de o kadar körsünüz, benim aydınlığımı göremiyorsunuz. Bedeninizin lambası gözünüzdür. Bu da mesele oluyor ruhsal gözlerimiz için. Duhovnoz reni. Var imanlı, gece gündüz İncil'i okuyor ama ruhsal gözleri kapalı. Çok laf biliyor ama hiç anlamamış ki bu sözler ne demek oluyor ki Allah benden için konuşuyor. Okuyor bu ayetleri ama bu ayetlerin aydınlığı ona dalamıyor. Var imanlı konferanstan öbür seminere koşuyor ama ruhsal gözleri kapalı. Anlamıyor ki Allah ondan hareket bekliyor. Var imanlı ruhsal gözlerinin önünde sanki bir pembe gözlük takıyor. Ve her an gülüyor, hiçbir problem görmüyor. Her lafa karşı bir ayet takıyor. Ama kendi asıl durumlarını görmüyor. Açıklama kitabında 3. bölümde İsa Laodikya Kilisesi'nde konuşurken diyor ki, abi sen diyorsun anlıyorum, görüyorum ama aslında körsün. Gel benden meylem al, senin gözlerin açılsın. Şimdi bu ruhsal bakış, ruhsal görmek meselesi, ruhsal gözler meselesini biraz daha derin anlatmak istiyoruz. Daha derin araştırmak istiyoruz. Nasıl gözlerimiz açılacak ve açıldıktan sonra ne göreceğiz? Efesler 1. bölüm ayet 18 ve 19'da Pavlus bu temaya konuşuyor. Bakın mektup yazarken Pavlus bir dua ediyor. Ve diyor ki siz Efes kasabasındaki imanlılar için şöyle dua ediyorum ki yüreğinizin gözleri aydınlansın. Değil mi? Aynı konuya konuşuyor. Nasıl? Bunlar imanlı değil mi? Evet imanlı. Değil imansız. Pavlus bu mektubu eski imanlılara konuşuyor. Sanki bize. Eski imanlılara. Ve ondan sonra dua ediyorum ki diyor ki yüreğinizin gözleri aydınlansın. Ya değil şimdi Sefti İsa'yı kabul ediyorsunuz. Herkes zaten İsa'yı kabul etmişti. Ama istiyor İsa Mesih'e geldikten sonra ruhsal konularda daha derin anlayışımız olsun. Ve sonra sayıyor hangi konularda istiyor gözlerimiz aydınlansın. Birincisi diyor ki, öyle ki bilesiniz nasıl bir umuda çağrıldınız. Bilesiniz nasıl bir umuda çağrıldınız. Yani bir hafta imanının geleceği nasıl oldu? Biz bilmiyoruz ama anlamıyoruz. Zayıf. Gözlerimiz açılsın, geleceği görelim diye. Ancak ne kadar sık ve ne kadar dikkatle ileri bakıyoruz. İlerideki hayatımız, Allah'ın yanındaki hayatımızı görsek ancak o kadar insanın aydınlığı içimizi dalıyor. Çünkü ne? Gözlerimiz sanki kapalı. Sadece bu dünyayı, bu mahalleyi, bu komşuları, bugünkü meseleleri görüyoruz. Keşke görsek ne kadar büyük bir umudumuz var. Paulus dua ediyor imanlılar için. Gözleriniz açılsın da geleceği göresiniz. Sizin ne olacak? Ve sanıyorum biz böyle görmeye, böyle düşünmeye alışırsak gündelik hayatımız da çok değişecek. İsa kişileri uyarıyor. Dikkat et, senin ruhsal gözlerine görsünler ileri, görsünler sonsuzluğu. İkinci tema diyor ki, dua ediyorum, yüreğinizin gözleri açılsın, ruhsal gözleriniz açılsın. Öyle ki bilesiniz Allah'ın alacağı miras ne kadar şanlı, ne kadar kıymetlidir ve o miras kutsallardır. Bakın, Pavlus burada miras derken demiyor, bizim alacağımız miras. Hayır, mirasçı Allah'ın kendisidir. O bizi miras alacak bir gün. Ve onun mirası diyor, kutsallardır, yani imanlılardır. Çok değişik bir düşünce değil mi? Allah bizi miras alacak. Ve Pavlus istiyor ki bizim gözlerimiz açılsın da görelim imanlıları. Görelim topluluğu, nasıl Allah onları görüyor. Şimdi bakıyoruz kardeşimize, kız kardeşimize ve ne görüyoruz? Onda imanlıların içinde günahlarını, zayıflıklarını ve eksikliklerini görüyoruz. Öyle değil mi? Her zaman öyle. Eminim iki kardeş bir araya gelsin, üçüncü bir kardeş için konuş, laf açıldı mı? Ne oluyor? Hep onun eksikliklerini, hep onun zayıflıklarını, hep onun günahları konuşuluyor. %100. Ama gün gelecek, Rab her imanlıyı şanlayacak diyor. onu tertemiz kendi önüne getirecek. Ve bütün gerçek asıl imanlılara diyecek ki, aferin evlat. Biliyorum yeryüzünde ne kadar zorlukların ve çabaların oldu. Biliyorum ne kadar yapamadın. Biliyorum ne kadar asıl standartlarından eksik kaldın sen. Ama bütün bunlar şimdi geçti hepsi. Artık benim evimde yaşayacağım. Böyle içeri. Rab bizi böyle konuşacak. Budur şanlamak. Bu da bu Allah'ın mirasıdır. Ve bunu şimdi daha kardeşimizle göremiyoruz. Çünkü henüz onu şanlanmış vaziyette göremiyoruz. Ama Rab ruhsal gözlerimizi açsın ki biz onu anlayalım. Biz onu öyle görelim. Ben ne kadar bekliyorum Rab beni şanlandırsın. Aynısı kardeşim için görmek istiyorum. Pavlus böyle dua ediyor. Birbirinize bu gözle bakın. Ruhsal gözleriniz açıldı mı? O zaman birbirinize başka bakacaksınız. Ve son olarak diyor ki, üçüncü, bilesiniz bizim için, hani iman edenler için Allah'ın kudreti nasıl da her şeyden büyüktür. Bu kudret onun kuvvetli işlerinde belli oluyor. Bu da güç ve kuvvet için mesele oluyor. İmanlılar ruhsal gözleri açıldı mı? Görsünler Allah'ın kuvveti ne kadar büyüktür bizim için. Evet, konuşmak hepsi çok güzel ama kişileri aslında imana getiren mucizelerdir. Ya da daha doğrusu Allah'ın kendi yakınlığını göstermesidir. Anlıyorsun Allah gerçekten vardır ve değil uzak bir güç olsun, bize yakın olan bir babadır. Bu demek Allah'ın gücünü, Allah'ın kudretini görüyorsun. Ne zaman kötü ruhlar kovuluyor, ne zaman çaresiz hastalar şifalanıyor, ne zaman müjdenin düşmanları diz çöküp İsa Rab'dir derseler, işte o zaman anlıyoruz. Allah'ın krallığı bir laf meselesi değil ama bir güç ve kuvvet meselesi. Biz Rab için yaşadık mı, o bize kendi gücüyle destekleyecektir. Ona söz verin. Paulus dua ediyor ki, ruhsal gözlerimiz açılsın da görelim o büyük kuvveti. Hissetmiyoruz değil mi? Çoğu vakit bugünlerde imanlı kendini zayıf hissediyor. Ve onun için Paulus bu tema bildiği için diyor ki, istiyorum senin ruhsal gözlerin açılsın ki göresin Rab ne kadar büyük bir güç hazırladı senin için ve sana yardım etmek için. Güzel bir örnek var eski antlaşmada. Peygamber Elisha'nın zamanında. İlyas'tan sonra Elisha kaldı değil mi? Onun bir hizmetçisi vardı Gehazi adında. Şimdi okuyoruz nasıl onun ruhsal gözleri açıldı. Okuyorum 2. Krallar 6, 14'ten 17'ye kadar. Suriye kralı istiyor Elisha'yı yakalasın, öldürsün onu. Ve onun için bir ordu gönderiyor onun başına. Suriye kralı oraya atlılar, savaş arabaları ve büyük bir kuvvet gönderdi. Geceleyin varıp kasabayı kuşattılar. Allah adamın uşağı yani hizmetçisi Gehazi erkenden kalktı. Dışarıya çıkınca kasabanın askerler, atlılar ve savaş arabalarınca kuşatıldığını gördü. Yani gördü ki düşman geldi, bütün kasabamızı sardı, büyük bir ordu, binlerce asker bizi yakalamak için geldiler. Artık hayatımızın sonu, ölüm. Büyük bir panika, dönüp Elisha'ya dedi ki, eyvah efendim ne yapacağız diye sordu. Elisha, peygamber Elisha şöyle cevap veriyor, çok soğuk kaldı. Korkma, çünkü bizim yandaşlarımız onlarınkinden daha çok. Nasıl? Onlar iki kişi, silahsız, arkalayan yok, bir evde, etrafta bir koca ordu. Ama o diyor ki, bizden yana olanlar, onlardan yana olanlardan daha fazla. Ne saçmalık. Ne saçmalık. Sanki biz Gehazi, yani hizmetçinin durumdayız. Ve sanki Rab, Elişan'ın durumu. Biz öyleyiz. Biz öyle bakıyoruz. Aman geldiler bizi sarmaya. Aman bizi yok etmeye geldiler. Hayır diyor. Sıkılma. Bizden yana olan daha kalabalık. Sonra Elişan şöyle dua etti. Ya Rab, lütfen onun gözlerini aç, görsün. Aynı Pavlus gibi dua ediyor. Ruhsal gözlerini aç, Gehazi anlasın. Rab, hizmetçinin yani Gehazi'nin gözlerini açtı. Ve Elisha'nın çevresindeki dağlarda atlıları, ateşten savaş arabaları dolu olduğunu gördü. Ne görmüş? Balkan'da ateşten arabalar ve savaşçılar varmış. Belki savaşçılar varmış. Ne bunlar? Elbette Rab'in melekleri. Elbette Rabbim gönderdiği yani yardımcıları, ruhsal güçlerini görmeye başladı. Aynı nasıl daha önce İlyas peygamber ateşli arabalarla göke alındı, aynı ateşli arabaları şimdi Gehazi orada Balkanlarda görüyor. Ve diyor ki evet, gerçekten öyle. Niye korkayım? Çünkü bizden yana olan onlardan daha güçlüdür. Onun ruhsal gözleri açıldı ve o zaman Rabbin kuvvetini gördü. Evet, şimdi anladık. Yeterli değil. Dışarıda aydınlık olsun. O lazım bizim hayatımıza, bizim içimizi dalsın. Ama onun devamı var. Şimdiye kadar içerideki aydınlığa baktık. Şimdi dışarıdaki aydınlığa bir göz açıyoruz. Ayet 36. Şöyle diyor. Eğer bedenin hepsi aydınlık ise, içinde hiç karanlık yoksa, o vakit büsbütün şafak olacak. Sanki bir lamba seni şafağı ile aydınlatılmış gibi olacak. Yani istiyorsun ki ruhsal gözlerin sırada mı? Ve iyi işlerse de İncil'i anlayacağım. Her okuduğun konu sana dokunacak. Fark orada. Okumayacaksın sadece bir zalaça gibi, bir mecburiyet gibi, bir alışkanlık gibi. Hayır. Okuduğun zaman ruhsal gözlerin açık ve her bir konu, her okuduğun ayet sana konuşacak. Sana dokunacak. Ve zamanla senin içindeki aydınlık, çünkü diyor ki sen bütün bedenin aydınlık olacak. Bütün hayatın aydınlık olacak. Ve zamanla senin içindeki aydınlık başlayacak dışarı vurma. Kalmayacak sende. Mutlaka dışarıdakiler de sende fark edecek. Nasıl? Mata 17'de İsa Balkan'a binmişken ve 3 talebesini almışken onun önünde ne oldu? Onun sıfatı değişmeye başladı. Parlamaya başladı. Şırlamaya başladı. Hatta diyor ki rubalarından ışık çıktı. O kadar bir beyazlık oldu. Hiçbir çamaşırcı bunun yeryüzünde bu kadar beyaz yapamaz diyor. Senin de hayatın öyle olacak. Başkalarının önünde öyle parlamaya başlayacak. Evet. Mata İncil'ine baktığımız zaman burada Mata sanki aynı sözler anlatıyor ama başka anlamda bunları kullanıyor. Bu sefer İsa için konuşmuyor. Bu sefer konuşuyor imanlı için. Senin için. Ve diyor ki dünyanın aydınlığı sizsiniz. Dünyanın aydınlığı sizsiniz. Diyor artık İsa sen. Tepe üzerine kurulan kasaba saklı kalamaz. Değil mi? Bizim burada Plodi'de tepeleri herkes görüyor. Ve orada bir ev oldu mu bütün kasabadan gözüküyor. Saklayamaz. Çünkü yukarıda yüksek bir yer. Sen öylesin diyor. Sen saklanamazsın. Kimse de bir lamba yakıp onu bir teknenin altına koymaz. Hayır. Onu bir mumluğun içine koyar. Öyle ki evdekilerin hepsine aydınlık versin. Aynı onun gibi sizin de aydınlığınız insanların önünde parlasın. Öyle ki sizin iyi işlerinizi görüp gökteki babanızı şanlasınlar. Bu da aydınlık nedir? Açan bizden çıkıp başkalarına ulaşıyor. Bunun için biraz daha detaylı bakmak istiyorum. Nedir bu aydınlık? Bizden çıksın, başkalarına ışık versin. Birincisi, bu da tekste zaten bu geçiyor. İmanlının iyi işleri. Diyor ki, kişiler sizin iyi işlerinizi görecekler ve gökteki babanızı şanlayacaklar. Demek biz iyilik yapmıyoruz, herkes o iyiliği görsün diye. Bu amaçla, bu seninle, bu düşünceyle iyilik yaptın mı? Bu saçmalık oluyor. İsa tam bunu yasak ediyor. Diyor ki bu ikiyüzlülük olacak. Sen yapmıyorsun bir kişiye yardım, herkes görsün diye. Hayır. Kişiler övmeyecekler sizi diyor. Ama gökteki babanızı. Nasıl bunu yapacağım? Değil mi sen belki bir sadaka verdiğin zaman sokakta dilenci diyelim 20 leva bırakıyorsun böyle büyük bir gösterişte. Ne olacaklar? Ne olacak? Kişiler ne diyecekler? Aşk olsun. Büyük Allah adamı. Dindar adam. Öyle diyecekler değil mi? İyi yürekli. Bizi övecekler. Hayır. İsa bunu istemiyor. İsa istemiyor demiyor. Sizi övsünler. Gökteki babanızı övsünler. Evet. Demek biz bunu yapmıyoruz ikiyüzlü olarak gösteriş için. Ama iyi işler lazım olsun normal imanlı hayatımızın bir parçası. İmanlı hayatımızın normal bir parçası olarak bunu yapıyoruz. Bunu yaparken hani sanki unutuyorsun açan iyilik yapıyorsun. Hiç düşünmeden bunu yaparak hani yerine getiriyorsun. Ama İsa gene diyor lazım ben sizi hatırlatırım. Çünkü normal olarak insan egoisttir. İnsan bencildir. İstemiyor iyilik yapsın başkaları, değil mi? Uğraşmadık mı? Otomatik olarak hiç düşünmeden sadece kendimizi düşünüyoruz. Cebimde 100 lira fazla para varsa ne diyorsun? Aa benimdir. Kendimi ne alayım? Değil mi? Aklına gelmiyor şimdi bir başka kişiye iyilik yapayım. Bir kişi lazımsa hatırlatırsın da dur olabilir mi iyilik yapasın bunu? Başkasını düşünesin. Ya da 3 saat boş vaktim var. Ne oluyor? Benimdir. Kendimi eğlendirmek için ne yapayım? Aklına gelmeyecek. Kalkıp da başkasının faydasına bir şey yapmaz. Öyle değil mi? Aklınıza gelmiyor. Onun için İsa bize hatırlatıyor. Düşünün bunu. İstiyorum sizin aydınlığınız başkalarının önünde böyle parlasın. İyi işler yaptınız mı? Bu egoistlikten, bencillikten çıktınız mı? Kişiler Allah'ı şanlayacaklar. Evet. Gençlerin bir organizasyonu var. İzciler, yani scoutlar Bulgarcası, scout. Böyle değil mi, lager yapıyorlar. Ve onlar kendi kendilerine hedef koymuşlar. Bu gençler. Daha küçük yaştan, 6-7 yaştan 18 yaşına kadar böyle bir gençlik organizasyonu. Kendi kendilerine hedef koymuşlar. Her gün bir tane iyi iş yapsınlar. Yani onları güdücüleri kızanlara söylüyor. Bugün iyi bir iş yaptınız mı? Sayın bakalım. Ne yaptın? Ve soruyorlar. Her hafta soruyorlar. Bugün iyi iş yaptın. Bence bu güzel bir karar. Ama biz mühürüz imanlılar. Biz sevapla kurtulmuyoruz. İmanla kurtuluyoruz. Deyip hiçbir iyilik yapmıyoruz. Öyle mi? Ama Rab bizi bundan korumak istiyor. Hayırdır? Elbette biz bundan kurtulmuyoruz. Ama kurtulduk bu işleri yapalım diye. Sıra ters. İkincisi lisanlı işler. İkincisi imanının iyi sözleri. Mesela yani bu ne zaman kişiler benim iyi sözlerimi işitirseler, senin iyi sözlerini işitirseler, onlara İsa Mesih'in aydınlığı geliyor. Mahallede hep kötü lafların ortasında büyüyoruz, öyle değil mi? Sövmekler, ilenmekler, aşağılamaklar dolu. Bir kızan olarak böyle herkes büyüdü, değil mi? Ve sanki mezara kadar kişilerin lafları bunlardır. Ama buna karşı Rab bizi uyarıyor. Kolosiler 4 ayet 6 şöyle diyor. Konuşmalarınız her zaman merhamet dolu olsun. Merhamet dolu. Anlayış dolu. Yumuşaklıkla. Sanki tuzla dat verilmiş gibi. Kişiler senin sözlerini işitirken sanki bir dat alsın. Çok güzel, hoş, çok lezzetli bir muhabbet, çok lezzetli bir anlayış geliyor bu kişinin ağzından, bu imanların ağzından. Öyle ki bilesiniz her kişiyi nasıl lazım cevap veresiniz diyor. Kolosiler 4:6. Mesih'in aydınlığı tam olarak senin içine geldi mi, senin sözlerin de aydınlık saçacak. Üçüncüsü, bir sadece iyi işler, bir sadece laflar. Üçüncüsü, imanlığın yaşaması. Bu demek istiyorum, imanlığı kendi hayatını nasıl diziyor? Yani kişiler bakacak sana ve imrenecekler. İmansızlar diyecekler, ben de onun gibi yaşamak istiyorum. Eski antlaşmada Kral Süleyman var. İsrail'in en büyük kralı Süleyman. Ve onun ziyaretine gelen bir kraliçe vardı. Saba devletinden, Yemen. Bugünkü Yemen devletinden. Ve büyük bir devlet ziyareti yaptı. İstedi görsün, bu kral açan bütün dünya övüyor ki onun tanrısı ona o kadar anlayış vermiş. Nasıl yaşıyor? Nasıl bir devleti var? Şöyle yazıyor. Birinci krallar 10 ayet 4. Bakın şimdi. Çok ilginç bir ayet. Süleyman'ın bilgeliğini, yaptırdığı sarayı, sofranın zenginliğini, görevlilerin oturup kalkışını, hizmetkarların özel giysilerle yaptığı hizmeti, sakilerini ve Rabbin tapınağında sunduğu yakmalık sunuları gören Saba kraliçesi hayranlık içinde kaldı. Neden nereye? Bir karşılaştırma yaptık. Bakın benim de sarayım var ama benim sarayımdaki sıra başka. Kral Süleyman'ın sarayındaki sıra başka. Benim hizmetçilerim bana böyle davranıyorlar, onun hizmetçileri bambaşka davranıyorlar. Ve yani çok sofralarına kadar. Evet, ve hayran kaldı. Sanki imana geldi gibiymiş. Anlıyor musunuz? Yani sanki bu da bir imansızın imana gelmesini anlattırıyor. İsa Mesih diyor ki, senin yani aydınlığın öyle saçacak. Kişiler senin yaşam sırasını, yaşama sırasını gördüler mi? Açan bu biçim, o vakit onlar da hayran kalacaklar, imrenecekler. Süleyman Rab'den anlayış ve hikmet istemişti. Allah'ın aydınlığı o zaman ona dağıldı. Ne zaman dedi ki, istemiyorum zenginlik, istemiyorum uzun ömür, istemiyorum yani büyük ordu, askerlik, istiyorum senin akıl. Ve bu lafı yaptıktan sonra Allah'ın aydınlığı onun hayatına dalmaya, onun yüreğine dalmaya başladı. Ve sarayında nasıl bir tertip vardı, onda bile o aydınlık kendini gösterdi. Bize çok güzel bir örnek bizim hayatımız için. Evet, son olarak anladık şimdi İsa Mesih bu aydınlık sözü nasıl kullanıyor. Ben dünyanın ışığıyım diyor ama aynı zamanda siz dünyanın ışığısınız. Işığısınız. Ama aynı zamanda diyor, senin gözün de dünyanın ışığı. Evet, ona dikkat etmezsen, ruhsal anlayışını kurmazsan o vakit ne kadar da aydınlık ben olayım sana fayda olmaz. Gördüğünüz gibi gözlük takıyorum. Daha küçükken gözlerimi bozdum. Karanlık odalarda saatlerce kitap okurdum. Ve daha 9 yaşında gözlerim bozuldu. Lazım bir gözlük takar. Ama daha önemli bir şey var. Daha önemli imanlı kendi ruhsal gözlerine dikkat et. Ruhsal konularda doğru görelim. Ve bizim ruhsal gözlerimiz sağlıklı olsun. Rabbimiz olsun.